Ayrım 16.
Aradan yıllar geçip oğlanlar büyüdüğünde her biri mıymıntı, lapacı ve mendebur birer erkek olup çıkmıştı. Öyle ki vasiyet gereği olan temizliği ifrada vardıran oğlanlar saatlerce hamamdan çıkmayıp günde adam başı birer kalıp sabunu bitiriyor, iç çamaşırlarını bile ütüleyip günde iki kez don değiştiriyorlardı. Hele hele evleri adeta bir temizlik mabediydi. Buna rağmen evin odalarında büyük boy birer resmi bulunan anaları altın yaldızlı çerçevenin içinden onlara hala suçlayarak bakıyor, anlaşılan bazı lekeler ve tozu alınmamış birkaç biblo kadının gözünden kaçmıyordu. En önemlisi kadıncağızın vasiyetnamesindeki bir madde hala yerine getirilmemişti. Kasabın evi çekip çevirebilecek bir kadınla evlenmesi gerekiyordu. Merhum karısı dul kalacak kocasının evlenmesi gereken kadının eşkalini ve huyu suyunu da açıkça belirtmişti. Gelin adayı etli butlu, edep ve görgü bilen, ev işlerinden anlayan biri olmalıydı. Fakat en can alıcı özelliği onun analık faziletini tatmış yani evlat yetiştirmiş bir kadın olmasıydı. Elbette kız evlat tercih sebebiydi. İşte yıllardır böyle bir hanım bulamadığı ve merhumenin hatırasına ihanet ettiği için kasabın içi içini yiyordu. Nafile Kalfa kasapla ilgili bu bilgileri verirken Hamiyet Hanım'a aslında oğlanların babası tam da benim gibi birini arıyor dedi. Utanmaz kadın bunları söyledikten sonra eliyle saçlarını düzeltmişti. Ütüye ara verip yüzünde bir tebessüm olduğu halde gözleri boşluğa bakar halde dalıp gittiğine bakılırsa derin ve pembe hülyalara boğulduğu belliydi. Misafirine manidar bir şekilde gülümseyip bakarsın kızlarının kayınvalidesi olurum deyince Hamiyet Hanım da şafak atıverdi. Matrakukacı Nafile'nin takıp takıştırıp bu kadar süslenmesinin nedenini anlamıştı. Akşam vakti çöp çatan doğruca Ezine'nin Hoyratlar mahallesine yollanıp Ayvaz kasabı gördü ve hayırlı haberi verdi. Kız tarafı görücü ve namzetleri önümüzdeki mübarek cuma günü kabul buyuracaktı. Bu tarihi aslında Nafile Kalfa tespit etmişti. Çünkü oğlanları ve elbette babayı hazırlamak için uzunca bir süreye ihtiyaç vardı. Nitekim müjdeyi duyan babanın yüreğine su serpilmiş, belki de yıllardan beri ilk kez adamın yüzü güler olmuştu. Hele hayırlı haberi işiten oğlanlar doğrusu pek sevinmişlerdi. Gönüllerinin kabarması sonucu ağzı kulaklarına varıp gözleri ışıl ışıl parıldayan oğlanlardan kimi, müsabaka birincisi pehlivanlar gibi ellerini başının üzerinde kenetleyip bir zafer narası patlatırken, sevinçten coşkusu taşan diğeri parmaklarını şıklatıp Ezine Zeybe'yi oynuyor, biri aşırı saadet sonucu buğulanan gözlerinden akan yaşları silerken, düğün bayram eden dördüncüsü de iki parmağını ağzına götürüp çaldığı ıslıklarla bütün evi inletiyordu. Bu kadar bahtiyarlık yetmiyormuş gibi çöp çatan bir müjde de cabadan verecekti. Oğullarının mürüvvetini görmeyi niyaz edip de duaları kabul buyrulan kasap, gönlü taştığı için ağlarken matrukakacı Nafile onu susturarak kızların anasından söz etmeye başladı. Dediğine göre gelin adaylarının anıları Hamiyet Hanım da uğruna saçını süpürge edip bütün hayatını, gönlünü, aşkını, ruhunu ve bedenini adayacağı bir koca arıyordu. Çöp çatana bakılırsa kadıncağızın yegane saadeti eğer kısmetse beyi olacak erkek akşam vakti yuvasına geldiğinde adamın ayaklarını yıkayıp ona temiz çamaşırlar ve pijama giydirmek, zavallıyı sofraya oturtup önüne lezzetli yemekler çıkarmak, ayrıca talih yüzüne gülerse erkeğine bir çocuk doğurmak olacaktı. Hatta kadıncağız sadece çocuk sahibi olmak için yanıp tutuşuyordu. Çünkü en yüksek emeli bir eli kanlı, diğeri satırlı, hakiki bir erkekten olma bebeği karnında 9 ay 10 gün taşımaktı. Ayrıca bir kez nikah kıyıldıktan sonra kadın kocasına tekmin itaat gösterecek, bir dediğini iki etmeyip beyi ağladığında o da ağlayacak, güldüğünde gülecekti. Hepsinden önemlisi beyi belleyip uğruna hayatına hasrettiği erkeği kusuru ve doğrusuyla, günahı ve sevabıyla kabullenecek, bir erkeğin yapması gereken hatalar işlendiğinde adamcağıza vır vır etmeyecekti. İşte bu pembe hayallere ruhunu o kadar kaptırmıştı ki Hamiyet Hanım kendisi evlenmeden kızlarının kocaya varmasına katlanacak durumda değildi. Bu nedenle nişan yapıldıktan sonra oğlanların ve kızların nikahlanması ancak kadıncağızın izdivacından sonraki bir tarihte mümkün olabilirdi. Elbette böylece çöp çatanın tabiriyle konu komşu arasında fedakar bir baba olarak bilinen, bu sıfatından dolayı az buçuk bir yuva huzurunu artık çoktan hak etmiş bulunan kasap Ayvaz Efendi'nin dört oğlunun izdivaçları ve kıvançları gecikmiş olacaktı. Hem dul olmasına duldu ama kadın oldukça alımlı, etli butlu, kaşlı gözlü bir afetti. Kısacası yıkılan caminin mihrabı hala yerinde duruyor ve burada hamdü sema ile bahtiyarlığına şükür deyip aynı saadetin başkalarına da nasip olmasını niyaz eyleyen bir erkeğin secde etmesi gerekiyordu. Nafile kalfa bu çok önemli sözleri söylerken Ayvaz kasap gözlerinde kah umut kah endişe pırıltıları yanıp söndüğü halde onu can kulağıyla dinlemekteydi. Öyle ki onları bu halde fısıltıyla konuşurken gören biri kadının aslında falcı olduğuna ve adamcağızın geleceğini sayıp döktüğüne hükmedebilirdi. Gel gelelim oğlanlar kalender ve havai olduklarından bir falcıya ihtiyaç duymaksızın geleceği pek pembe görüyor olmalıydılar ki az önce taşkın hareketlerine devam edip ortalığı velveleye veriyorlardı. Zaten evin en tehlikeli 6. odasındaki şu iri hayvan bu hercümerçten doğrusu pek rahatsız olmuş gibiydi. Çünkü sevince kapılan oğlanlar lağımdan kaçıp evdeki pisliğe gelen ve geri gönderilmesi ya da zehirle telef edilmesi neredeyse imkansız olduğu için ihtiyarlayıp eceliyle ölmesine dua edilen canavar farenin zehirli yemini koymayı unuttuklarından aşk alan hayvan sinirlenmişti. Oğlanlar o gece doğrusu pek uyuyamadılar. Çünkü masraflar için babalarından adam başı üçer reşat altını alan Nafile Kalfa ile ertesi sabah erkenden Ezine çarşısına çıkıp paçayı düzeceklerdi. Ortancalardan Nizamettin rüyaların geleceği gösterdiğine inanırdı. Nitekim yer yatağında sızıp kaldığında rüyada kendisini Ezine çarşısının orta yerinde gördü. Çarşıdaki terzihaneleri, kuyumcuları, berberleri, manifaturacıları bir bir dolaşıp kalıbını kıyafetini tekmil etmişti. Üzerinde beyaz çizgili lacivert bir takım elbise vardı. Düğmelerini göbeğine kadar çözdüğü gömleğinin iki yakasını, uçları neredeyse omuz başlarına değecek kadar açmış, boynuna ise bir muska yanı sıra ucunda ayeti kerimeli bir levhacığın parıldadığı altın bir zincir asmıştı. Racon gereği ceketinin önü elbette açıktı. Böylece buradan ışıl ışıl madeni parıltıları bakanın gözünü alıp kamaştıran, yumruk büyüklüğündeki kemer tokası görülebiliyor, bunca ihtişam ve fiyakalı teferruat arasında sanki bir güneş gibi doğuyordu. Onca alengir yetmiyormuş gibi ceketinin göğüs cebine kırmızı suni ipek bir mendil sıkıştırıp bembeyaz çoraplarının üzerine sivri burun ve yumurta topuk bir çift gıcır gıcır kundura çekmişti. Yeleğinin sağ cebinden gümüş bir köstek sarkıyor, sol bileğinde bir altın künye ve sağ elinin serçe parmağında ceviz büyüklüğünde bir şövalye yüzü göze çarpıyordu. Bu haliyle cakası yerindeydi ve çarşı boyunca afili bir şekilde yengeç gibi yan yan yürüyor, görenlerin gözlerini kamaştırıyordu. Zaten ahali de racon kesen bu delikanlının görkemine kayıtsız kalmıyor, zaman zaman onu durdurup sırtını sıvazlayarak takdir ediyorlardı. İşte alabildiğine fiyakalı tavırlarıyla koskoca çarşıyı ağır adımlarıyla bir baştan bir başa kat ettiğinde fıskiyeli büyük bir havuza vardığı an hayatının hanımını ansızın karşısında görüyordu. Fakat bu dilberin elini tutacağı anda adının Ferit, mesleğinin ise asabi olduğunu söyleyen gözlüklü, top sakallı ve öfkeyle burnundan soluyan bir ihtiyar kalabalığın arasından fırlıyordu. Anlaşılan onu bir takım kabahatler işlemiş Edip adlı biriyle karıştıran adam zavallıyı azarlıyor. Hatta ayağından çıkardığı terliği iki lafının arasında ensesine ensesine patlatıyordu. Zalim ihtiyarın terlik darbelerine dayanamayıp yere kapaklanan damat adayı ızdırap içinde aman dilerken rüya nihayet buldu. Açık unuttuğu pencereden esen soğuk rüzgarın dimağının uyku merkezini herhalde pek müsbet etkilememesi sonucu görülen bu rüya geleceğe ait bazı hakikatleri ne yazık ki ıska geçmişti. Çünkü ertesi sabah Nizamettin ve kardeşleri Nafile Kalfa nezaretinde çarşıya çıkıp Ezine'nin meşhur Kont terzihanesine gittiklerinde beyaz çizgili lacivert takım elbise hayalleri suya düşecekti. Çöpçatan gazeteden kesip dörde katladığı bir resmi cebinden çıkarıp terziye göstermişti. Gazete muhabirinin ta İngiltere'ye gidip çektiği bu fotoğraf bir asilzadeye aitti. Adam elinde çiftesi ve yanında köpeğiyle malikanesinin önünde poz vermişe benzerdi. İşte Nafile Kalfa terziden bu lordun avcı ceketi, fırfırlı gömleği ve ancak dizlerine kadar inen pantolonundan oğlanların ölçülerine göre dörder tane dikmesini istiyordu. Elbiseler kız tarafının görücü kabul günü için gerekenlerin neredeyse tamamıydı. Çünkü asilzadenin kasketinin bir benzerini hem de çok daha ucuzunu nasıl olsa tuhafiyecide bulmak mümkündü. Gel gelelim adamın damalı çoraplarını Nafile Kalfa ancak bir gün sonra şehirde bulabilirdi. Gerçi oğlanlar bu kılık kıyafetten utanıp sıkılacağı benziyorlardı ama çöp çatanın uzak bir yerden sipariş ettiği kutuyu açıp baktıklarında gözleri fal taşı gibi açılıverdi. Kutuda her biri saniyeli tam 4 kol saati vardı. Ertesi gün ise üzerinde elmas yerine birer cam parçasının ışıldadığı 4 kravat iğnesi geldi. Görücüye gidileceği günün bir öncesi yani perşembe öğleden sonra Kont terzihanesinin çırağı ustasının gazete fotoğrafına baka baka diktiği elbiseleri getirince oğlanlar bütün hazırlıkların böylece bittiğine hükmettiler. Fakat kadın en can alıcı ameliyeyi en sona bırakmıştı. Nitekim havanın birdenbire bozup gök gürültüsüyle camların zangırdadığı, ansızın çakan şimşeklerin korkulu suratları aydınlattığı o gece kapı çalındığında Ayvaz kasap aşağıya indi. Kapıyı açtığında o karanlıkta zar zor seçtiği yaratığın bir ayı ya da ona benzer bir şey olduğunu düşünüyordu ki o anda şimşeğin çakmasıyla sadece dev adamın burun delikleri ve kulaklarından çalı gibi fışkıran kılları, şimşek parıltısının hala oynaştığı kara göz bebeklerini, geniş ve uzun çenesini, ancak iki parmak yüksekliğindeki alnını ve kulaklarına kadar uzanan pala bıyığını görüverdiğinden yüreği ağzına geldi. Bu adam Nafile Kalfa'nın Dersaadet'ten telgrafla Ezine'ye çağırdığı şöhretli Tellak Yahya'ydı. Gece onlarda yatıya kalacak, sabah olduğunda da sanatı gereği oğlanları layıkıyla yıkayacak, bir pak edecekti. Adamın gerçekten de akıllara durgunluk veren, tüyler ürpertici bir görünüşü vardı. Onda ilk göze çarpan beli, bilekleri, bacakları ve boynunun kalınlığıydı. Enseli göbekli olan tellığın kısacık saçları, kaşlarının sadece iki parmak üzerinden başlıyor, kafatası boyunca adeta diken gibi fışkırıyordu. Artık ne hikmetse felek, adamı hem cüsseli hem de kıllı eylemişti. 10 yaşındaki bir çocuğun kafası büyüklüğündeki çenesi, kudretin, elma kadar dimağını koruyan küçük kafatası ve dar alnı ise kararlılığın timsali gibiydi. Bu ebattaki bir kafada fazla efkar ve kaygı pek bulunmadı. Ayrıca adam zaten yol yorgunu olduğu için kendisine hazırlanan yatakta derhal sızınca şiddetle horlamaya da başlamıştı. Uykusunu alabildiğine derin, ciğerleri ve hançeresi ise adam akıllı kuvvetli göründüğünden horladığı sırada küçük dili genzinden neredeyse kopacak gibi oluyor. Gürültüden camlar zangırdarken raflarındaki kapkacak yerlerinden kımıldayıp tıngırdıyordu. Hele ertesi sabah beline sardığı peştemal ve ayağındaki takunyalarla bahçede göründüğü vakit gece karanlığında gizlenen azameti artık iyice gün ışığına çıkmıştı. Tellak Yahya bahçede bir yere odunları yığdıktan sonra ateşi tutuşturdu. Körük gibi ciğerleriyle bir iki üfleyip odun yığınını bir anda cehenneme çevirdi. Sacayın üzerine kazanı yerleştirip su doldurdu. Bir kazan su çok geçmeden fokurdamaya başladığında tabureye getirip ilk oğlunu eliyle çağırdı. Adamın burnundan soluduğuna bakılırsa işini fazlasıyla ciddiye aldığı belliydi. Üzerinde sadece bir peştemal olan en büyük oğlan kurbanlık koyun gibi gelip tabureye oturduğu vakit kazanda cehennemi bir şekilde fokurdayan kaynar sudan bir tas alan tellak damat adayının başından aşağı boca edip zavallının cildini haşladı. En son 3 ay önce hamama giden oğlan Yahya tarafından böylece vaftiz edilmiş oldu. tepesinden aşağı tas tas dökülen kaynar suyun haşladığı bedeninin ıstıraptan kıvrandığına bakılırsa en azından ruhunun huzur içinde olması gerekirdi. Gerçekten de hem ruhu hem de bedeninin kah huzurun ve kah hararetten nasibini almış olması sonucu oğlanın gözünden yaşlar boşalmış, ağlamak üzere olan biri gibi suratını buruşturmuştu. Ancak üzülmesine gerek yoktu çünkü kaynar su kirlerini hali hazırda yumuşatmıştı. Nitekim tellak Yahya sabunu köpürttü ve onu tepeden tırnağa bir güzel sabunladı. Ardından sağ eline keseyi geçirip sol eliyle de damat adayının ensesinden kavradı ve kuyruk sokumundan boynuna doğru defalarca gidip gelerek zavallının derisini kaldırdı. Günlerin, haftaların, hatta ayların kiri oğlanın sırtından yumak yumak dökülüyordu. Böylece kafasına tam 5 sabun sürüp tepeden tırnağa 3 kese attı. Nihayet bir bakraç suyu boca edip kirden pislikten arınan bu bedeni adam akıllı duruladı. Bu esnada tellak oğlanın dehşetten eni konu gerildiğini fark etmiş olduğundan mıdır? Onu gevşetip rahatlatmayı kendine vazife tellak etti. Bunun için taburede oturan zavallıdan yüzünü dizlerine yapıştırıp beklemesini istedi. Derken o vaziyette iki büklüm taburede oturan oğlanın tam da sırtını görecek biçimde entesine oturup biçarenin bileklerini kavrayarak kendine doğru çekti. Öyle ki oğlanın dirsekleri kürek kemiklerine değdiği anda omuzları teker teker kütlemişti. Bununla da yetinmeyip müşterisinin sağ bacağını yine onun başının üzerinden aşırarak diz arkasını ensesine değdirdi. Bu hamileyi diğer bacağı da yaparak kalça eklemlerini kütürdetti. Sıra başka eklemlere geldiğinde oğlanı ayağa kaldırıp arkasına geçerek boğmak istermiş gibi sol koluyla boğazını kavradı. Bu haldeyken sağ dirseğiyle zavallının sol şakağına bir darbe indirdiğinde boyun eklemleri kıtırdadı. Tellak Yahya sanatını iyi biliyordu. Akşam görücüye gidecek damat adayının içini iyice ferahlatmak istedi. Arkasına geçip hasmına ölümcül bir darbe vurmak isteyen bir cengaver gibi oğlanı belinden kavradı ve bir iki silkeledikten sonra omurgasını kütürdetti. Fakat o anda zavallının feryadı göklere vardı. Ne var ki müşterisi avazı kopardığı anda mesleğine zaten çok bağlı olan tellak da aşka gelip bağırmıştı. Sonunda damat adayı kulakları düşmüş ve kuyruğu kısırmış bir halde inliye inliye eve girerek hamam taburesini sırası gelen kardeşine bıraktı. Evde paçalı iç donunu ve yün fanilyasını giyerken görücü merasimine hazırlanma faslının henüz bitmemiş olduğunu fark etti. Çünkü nafile kalfa delikanlıları tıraş etmesi için mahalle berberini eve çağırmıştı. İşte bu adam yıkanıp yunmuş ve hala inleyip sızlayan oğlanı bir sandalyeye oturtup boynuna berber önlüğünü bağladıktan sonra usturasını bilemeye başladı. Bir taraftan da yan gözle müşterisine bakıyordu. Yüzünü sabunladığı oğlanı bir güzel tıraş ettikten sonra saçlarını kırpıp düzeltti. Bir telin ucuna ispirtolu pamuk bağlayıp kulağındaki kılları yaktı. Yanaklarındaki ayva tüylerini bir ibrişimle alınca cildindeki akneleri sıkmaya sıra gelmişti. Bunu bitirince bir pomponla yüzünü pudraladı ve saçına bir yantin sürüp tarakla yandan ayırdıktan sonra zamanın modası gereği şakaklarından geriye tarayarak muhteşem bir top ense meydana getirdi. Ancak oğlanın başı henüz bitmemişti. İşini iyi bilen berber tarağını müşterisinin başına saç çizgisine paralel, tam ortaya ve uzunlamasına denk gelecek bir şekilde yerleştirip bekledi. Derken tarağı öne doğru iki parmak oynatmasıyla damat adayının aslında geriye taranan saçı tam üstten V şeklinde öne çıkıp harika bir şekil aldı. Berberin ne kadar hünerli olduğu, saçının tabiat üstü görüntüsünü aynada seyreden delikanlının suratında peyda olan gülümsemeden zaten anlaşılıyordu. Az önce tellak onu yıkarken çektiği onca ızdırabın ve sıkıntının yerini artık bir gönül ferahlığı ve mukaddes bir huzur almış gibiydi. Bakımı böylece yapılan oğlan sandalyeden kalkıp bahçede tellak tarafından yıkandığı için inliye inliye içeri giren kardeşine yerini bıraktı ve kont terzihanesine dikilen elbiselerin başına geçti. Nafile kalfanın dediği gibi önce gömleğini ardından uzun çoraplarını giymeye başladı. Çoraplar düşmesin diye dizlerine lastik geçirdikten sonra sıra golf pantolonuna gelmişti. Fırfırlı gömleğinin yakasına çöp çatanın önceden düğümlemiş olduğu kravatı geçirip sıktı. İki renkli kunduralarını ve ceketini de giydikten sonra fiyakalı kol saatini ve alengirli kravat iğnesini takıp elinde kasketiyle ayna karşısında kendini şöyle bir süzmek istedi. Gel gör ki o anda kardeşini tıraş eden berber sürekli kıpırdayıp yer değiştirerek oğlunun kendini süzmesine fırsat tanımıyor, aynayı devamlı işgal ediyordu. Damat adayı bu yüzden bahçeye çıktı. Çünkü üst kattaki pencereden dökülen bulaşık suları ve heladan ara sıra taşan dağın burada küçük bir su birikintisi oluşturmuştu. Kunduraları çamurlanmasın diye delikanlı bu küçük gölcüğün hemen yanındaki bir taşa basıp durgun suyun satındaki aksini doya doya seyretmeye başladı. İşte ütülü golf pantolonu, muhteşem ceketi, parıldayan kravat iğnesi, gömleğindeki fırfır ve görkemli saç tıraşıyla fevkalade yakışıklı bir yiğit artık karşısındaydı. Yüzünü daha iyi görmek için taşın üzerinden suya eğilince o anda hiçbir kızın kendi cazibesine çok daha fazla dayanamayacağına inanıverdi. Parlaması için dudaklarını yalayıp suda yansıyan aksine daha bir eğildi. Aksi de optik kanunlarına uymamazlık etmemiş, hayranlığından olsa gerek o da delikanlıya yaklaşmıştı. Gel gelelim oğlan, aksine duyduğu hayranlık fizik kanunlarının taşıyabileceğinden çok daha fazla olduğu için biraz daha eğilince lağım suyunun içine düşüverdi. O pislik ve koku iliklerine kadar işlediğinde bütün görkemi sönmüş bir şekilde sağa sola şaşkın şaşkın bakınıyordu. Her şey bir anda sil baştan olduğu için anlaşılan yıkanma taranma faslına yeniden başlayacaktı. Verdiği onca emeğin bir anda heba olduğunu gören tellak ise küplere binip hayvan seni diye gürleyerek takunyasını çıkardığı gibi zavallıya fırlattı. Örf ve adetlerin fertlerin yönettiği, hiç de zengin olmayan, muhafazakar kasaba hayatının insana bahşettiği en büyük nimet, şüphesiz derin bir iç dünyası ve yüce duygular gibi sıkıntılardan onu kurtarmasıydı. Gerçekten de kasabalı, gerek dağ başında tek başına yaşayan bir çoban, gerekse yalısında inzivaya çekilmiş bir beyzadeden çok farklı olarak dünya ve insanlar hakkındaki bütün hükümleri önceden verip bunları geleneklerinde yaşatan bir cemaat içinde ömür sürerdi. Kesin, sarsılmaz ve sağlam oldukları için bu hükümleri onun değil çiğnemek, kabul etmemesi yahut kendisiyle hesaplaşıp onların yerine yenilerini koymak gibi hem gereksiz hem de tehlikeli bir maceraya atılması mümkün değildi. Kasaba cemaatinden olanların çoğu vicdan denilen baş belasından kurtulmuş oluyordu. Çünkü doğruyu örf ve adetler nasıl olsa gösterdiğine göre onu bulmak için kafa patlatmak artık şart değildi. Gel gör ki vicdanına bu şekilde gerek olmadığı için bu kez onun getirdiği ızdıraptan mahrum kalınırdı. Sadece iç dünyası olanlara özgü olan vicdanın mukaddes azabının lezzeti kasaba hayatında pek tadılmadığından insanlar daha çok cemaat tarafından ayıplanıp cezalandırılmaktan korkarlardı. Kendini gerçekleştirmenin en kolay ve en akıllıca yolu başkalarını korkutup boyun eğdirmek olduğu için insanların kusurlarını araştırıp bularak onları ayıplama fırsatına erişmek, bu kuvvetli tehdit kozunu bir kez ele geçirdikten sonra cemaatten atılma korkusunu başkalarına yaşatmak kasaba hayatının belki de en temel kuralıydı. Öyle ki bu hayatta güçlü olmanın bir yolu da insanların günahları ve kabahatleri hakkında bilgi biriktirmekti. Yükselmek çok zordu ama diğerleri karalanabilir, yerin dibine batırılabilirlerdi. Başkalarının mahrem hayatlarını gözetleme, dedikodu ve tecessüs, ayıplanma korkusunu yaşayanların kendi çektiklerini belki de başka herkese yaşatma ve böylece kaderlerini paylaşıp sıkıntılarını hafifletme eğilimlerinin bir sonucu olmalıydı.